Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Ben az önce yaptım zaten aynı şeyi. Siz de sosyal medyadan davet edin. Duyanlar, duymayanlar herkes haberleşsin. Ondan sonra burada toplanalım. Bugün Türkiye'yi konuşacağız her sabah yaptığımız gibi. Ama bir süredir bir ifade kullanıyorum. Diyorum ki ya biz bugün yaşanan süreci yaşadık kardeşim. Hiç kimsenin kıvırmasına, sağa sola saklanmasına, havaya bakarak ıslık çalmasına falan gerek yok. Biz 89'da yaşadık. Turgut Özal'ın Çankaya Köşkü'ne çıkışı, partisinin arkasında bırakışı, sonra ANAP'ın yıkılışı. O dönemi birebir yaşıyoruz şu anda. Ardından çok büyük analistler. Ben anlamam o kadar siyasetten. Benim işim değil. Ben mahalli saz sanatçısıyım. Çok büyük analizlerle o günün bugüne benzemediğini, bugünün o günden farklılıklar taşıdığını falan filan anlattılar ama neyse, sonuçta size bir cümleyle ifade etmeye çalıştım. Dedim ki o günün en belirleyici özelliği Anavatan Partisi yıkıldıktan ve Turgut Özal'ın binlerce hatası, bunların içinde özellikle hani özelleştirme politikası diye getirdiği şeyin Türkiye'yi satmaya dönüşmesi, mesela bireysel silahlanmanın önünün açılması, benim memurum işini bilir felsefesinin topluma yayılması, yani zengin ol da nasıl olursan ol bakışının toplumda içsel damarlara kadar o yerleşmesi hikayesi olduğunu anlatmak için biz zamanında beyefendiyi çok uyardık efendim diyecekler demiştim size. Çünkü o gün öyle dediler. Köşe yazarından tutun o günün siyasetçilerine kadar, bir takım üst düzey bürokratlara kadar, yüksek yargı mensuplarına kadar. Ben pek çoğundan bir gazeteci olarak bunları duydum. Hepsi de aynı cümleyi kurdu. Çok uyardık efendim. Çok. Ama biliyor musunuz, o cümlenin sonu getirilmedikten sonra bu sadece bir kurtarma yazılısı talebi olarak kalır. Nedir kurtarma yazılısı? Bu yayını izleyen genç insanlar var. Onlar bilmiyorlar. Çünkü onların eğitime başladıkları dönem öğrenciden çok müşteri olma kavramıyla biraz yerleşmiş. Mesela sınıfta kalmanın artık imkansız hale getirildiği. Çocuklar bir şekilde nasıl olsa geçecek kardeşim. Salla sınıfta kalmasın bakışının yerleştiği zamanlar. Oysa geçmişte benim yaş kuşağım, benden bir sonraki yaş kuşağı, onlar biliyorlar. Bu biraz öğretmenin öğrencisine kıyaydı kurtarma yazılısı. Adı üzerinde kurtarma yazılısı. Tamam, aslında pek de kurtaracak durumun yok ama ben sana bir şans daha vereyim hikayesi. Bugün söylenenlerin tamamı kurtarma yazılısı talebi. Ve böyle bakmayacak olursanız da kişilerin kendini yırtma çabası. Yani bunlar yaşanırken uyardım. Sonra ben yoktum. Yani sonrasında ben yoktum. Mesela Bülent Arınç'ın bakışı. 2015'ten sonrasına kefil değilim çünkü ben yoktum. Oğlun partinin içinde milletvekili olarak. Hani o senden bağımsız mı? Oğlan beni dinlemiyor efendim mi diyeceksiniz. Kuşkusuz bu saçma sapan bir şey. Ama burada bu cümleyi ve bu yayını dolayısıyla tetikleyen şey o değil. Cemil Çiçek'in sözleri. Çünkü Cemil Bey'in sözleri aynı zamanda partinin bir hukukçusu ve partinin Adalet Bakanı olarak. En başından beri Adalet Bakanı olarak. Sonra meclis başkanlığı döneminde aynı bakış açısıyla meclisi yönetmesinden kaynaklanan bir felsefeyle yer alıyor. Ve ardından da Şamil Tayyar'ın. Çünkü size burada açıklamaya çalıştığım uzunca bir süre 89'dan sonra bu yaşandı kardeşim. Biz bunu gördük. Özal'ın 93'teki vefatına kadar geçen sürede her şey oldu Türkiye'de. Bütün dengeler birbirine girdi. Kır şişeyi dön köşeyi mantığı yerleşti toplumun içine. Ve gazetecilerle o dönemin siyasetçileri bas bas bağırdılar biz uyardık efendim diye. Oysa hiç kimsenin bir uyarı vazifesini yerine getirdiğini söylemek mümkün değil. Neden? Bugün bir siyasetçi ve bir gazeteci penceresinden bakacağız hikayeye. Türkiye bir şey tartışıyor şu anda. Biz bu konuda, yani ben tarafımı belli ederek söyledim. Helalleşme hikayesi, helalleşme hesaplaşma hikayesinde burada tam da bu başlıkta bir yayın yaparak şunu anlatmaya çalıştım insanlara. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin çıkıp bu sözleri kullanması son derece önemli. Neden? Evet, bazılarında gerilim yaratacak. Partisinin tabanında özellikle bu gerilim yaratacak ama yaratmalı zaten. Çünkü CHP'nin yönetsel anlamda bakış açısının değişmesi kadar seçmeninin bakış açısının da değişmesi hayati. Bugüne kadar kendi dar çerçevesi içinde, kendi hayatını ilgilendiren bölüme ve o hayatın içinde olmayanları görmezden gelme felsefesiyle ilerleyen, bazılarının ulusalcı dediği ki çok kırıcı bir kavram bana kalırsa, ben bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ben bunun yerine, biliyorsunuz bu yayınlarda çok sıkça söylediğim, Türkiye laiktir, laik kalacak teyzeler ve amcalar. Yani başka cümleleri yok onların. Hayata karşı böyle yaklaşıyorlar. Sıkıştıkları anda böyle bağırmaya başlıyorlar çünkü. O insanların da değişmesi gerekliliği üzerinde durduk burada. Neydi bu değişim? Toplumda kendisinin dışındaki insanları da görebilmek. Yani o insanlar için mesela başörtülü biri yoktu. Ya da türbanlı, hangisini kullanmak isterse. Yani bu sadece tek bir kavramın üzerinden tartışma yaratmasın. Gerek yok buna. Ama kendi yaşam mantığı içinde onu yaşam pratiğine dönüştürmek için kıyafetine de bu şekilde bir düzen veren insanlar yoktu onlar için. Aynı apartmanın içinde yaşasalardı, hatta bazıları o apartmanın içinde birlikte yaşamayı da tercih etmediler. Yani çocuklarının, ne bileyim işte, ailesi başörtülü insanlarla, insanların bulunduğu, onların çocuklarının da olduğu okullara gitmesini tercih etmediler. Onların özgürlük çabaları biraz daha ötelenebilir bir şey gibi görüldü insanlara. Böyle bir grup var toplumun içinde. Tıpkı karşıtını da doğurduğu gibi. Yani sakallı doğru söylüyor. Sadece tahmininin içinde eksiklikler var. Yoksa dediği doğru onun. Yani temel mantık anlamıyla sakallının dediğine doğru gidiyoruz zaten. Ama karşıtını doğurmakla birlikte diğer kesimin toplumun sağcı tabanının asla yok olmaması nedeniyle sık sık ele geçirdiği iktidar fırsatları aslında karşı tarafın, yani Türkiye laiktir, laik kalacak teyzelerin ve amcaların biraz daha sertleşmesiyle sonuçlandı. Onlar daha çok içlerine çekildiler ve bu kabuğun içinde yaşamaya başladılar. Yine karşı kesim yoktu onlar için, hayatlarına dahil etmiyorlardı. Ama bu kez çok değişik bir denge oluşmuştu. Çünkü karşı taraf çok güçlenmişti. Ve o güçlülükten bir dönemin mağdurları mağruriyet yarattıkları ve doğrudan açıkça insanları baskı altına almaya başladıktan sonra bu kesim kendini haklı hissetmeye başladı. Bak gördün mü? Tam da bunu yapacaklardı zaten. Yaşamımıza müdahale ediyorlar. Hayat hakkımız daralıyor demişlerdi. Ve şimdi o mücadele bambaşka bir noktaya geldi. Bugün insanlar bunu tartışmıyor. Tıpkı bu yayınlarda daha önce de konuştuğumuz gibi. Hani kendi kararlarını verebilecek, kanun önünde cezai ehliyeti olan insanların ne giydiğine, ne yediğine, nerede yaşadığına hiç kimse karışamaz. 10 yaşında bir çocuğa bunu yapıyorsan papaz oluruz. Hep söylediğim gibi ben karşına çıkarım o zaman. Ama diğeri için bu geçerli değildi. İnsanları ortaklaştıran şey bu olmadı ya da ayıran şey bu olmadı. Ekonomi oldu Türkiye'de. Şimdi o birliktelik, o ortaklık yoksulluk üzerinden kuruluyor. Yani zemin artık yoksulluk, açlık talebiyle bağıran insanlar üzerinden kuruluyor. Onların içinde başı örtülüsü de var, başı açığı da var, marjinali de var birilerine göre. Kime göre marjinal bilmiyorum ama yani marjinal diye tanımlanan kesimlerin bugün Anadolu irfanı içinde, tırnak içinde görülen insanlardan çok daha mazbut bir hayat yaşadıklarını söyleyebilirim pek çok alanda. O insanlar daha fazla ortaya çıkmaya başladı ve bu ortaklık asıl mağdur olanları değil, mağrur olanları rahatsız etmeye başladı. İşte helalleşme tam bu noktada önemli. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun üst üste saydığı helalleşilecek gruplar aslında toplumun tamamına yayılan gruplar. Yani Roboski isminin kullanılması pek çok insan için çok rahatsız edici şeyler bunlar. Roboski'nin kullanılması, Ali İsmail'in adının anılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde o ismi ananlar vardı, Roboski diyenler de vardı. Ama bunun genel başkan ağzından dillendirilmesi toplumsal taban açısından son derece önemli. Bazıları diyor ki dün burada yayında kullandık. Artık çok sıradan bir şey ve güzel bir şey bu. Bakmayın, şunu ayırarak söylüyorum. Yayında kullanılan ifadeleri sadece fikri değil, yayında kullanılan cümleleri de çalarak doğrudan yazı yazan, televizyon ekranında anlatanları ayrı tutuyorum. Onları hakikaten, yani kime havale edeceğimi de bilmiyorum. İnsan en azından bir anar ya, yani şurada konuşuldu bu diye. Neyse, onları kendi çapsızlıklarıyla bırakalım. Ama diğer bölüm, mesela varlık vergisiyle ilgili bölümün konuşulması son derece önemli. Sosyal medyada bunlar konuşulduktan sonra, yani Kılıçdaroğlu'nun sözleri yansıdıktan sonra büyük bir cayırtı koptu. Daha önceden yayın içinde de konuştuğumuz gibi burada biz niye özür dileyecekmişiz mantığıyla bakılıyordu. Oysa bakın, sakatlık zaten bu noktadan başlıyor. Biz kim? Kimdir ki biz? Mesela Roboski'nin tarafı olan insanlar kimlerdir? Kaçakçılık bu ülkede suç mudur? Suçtur. Devleti yönetenler kaçakçılığın bir suç olduğunu biliyorlarsa tamamını engellemek zorundadırlar. Oysa biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bölgede, yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kaçakçılık bir geçim şeklidir. Bunu insanlar herkesin bildiği bir sır gibi saklarlar, işlerine geldiklerinde kullanırlar. Ve böyle bir olaya sonuçlanacak şekilde bir yol açıldığı andan itibaren herkes kendi köşesine çekiliyor işte. Konuşmamaya başlıyor. Burada aynı şekilde Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de pis bir sokak ortasında devlet esnaf işbirliğiyle gencecik bir insanın dövülerek öldürülmesi insanların başını saklayabileceği bir yer değil ki. Burada biz yok. Biz yok burada. Biz diye ayrılabileceğiniz bir köşe yok, kusura bakmayın. Eğer biz diye ayrılan köşenin dışında duruyorsanız suç sizde. Yani varlık vergisini bugün insanlar hala savunabiliyorlarsa faşizan kafayı savunuyorlar demektir. Bunun ötesi berisi yok. Ondan sonrası 6-7 Eylül olayları işte. Hala savunuyor musunuz? En azından bunu yapıyorsanız kulüp dizisini alkışlamaktan vazgeçin. Hiç olmazsa o kadarcık dürüst olun, kıymık kadar. Bu toplumun en temel niteliği en az ikiyüzlü olması. 6 yıldır bunu burada konuşuyoruz. En az ikiyüzlü olması. Çünkü zaman zaman bize yakın olanları konuşup bizden uzak olanları bugünün moda tabiriyle iletişim felsefesi içindeki yankı odalarını hapsederek yani benzerlerimizle konuşarak aynı şeyleri duyarak köreltmeye çalışıyoruz. Peki bu bir sonuç veriyor mu? Vermiyor. Hiçbir şekilde vermiyor. Oysa bugün bahsedilen bu helalleşme pratiği herkesin kafasında yeni bir ufuk açacak. Doğrudur. Gerçekleşir gerçekleşmez. Mesela arkasından hemen hukuk komisyonlarının sayısını soranlar çıktı. Yani dediler ki tamam bunları yapacaksan bunlarla ilgili komisyonlar kurulmalı. Eyvallah, komisyonlar kurulmalı. Ama diyelim ki yarın iktidar değişti ve bir koalisyon iktidara geldi. Öyle olacak zaten, göreceksiniz de. Ama bunun ardından hemen yapılacak şey o komisyonların kurulmasından sonra bunların hızlıca karara bağlanması olamaz ki. Burada atılacak pratik adımlar olabilir. En azından bir özür dileme gelebilir mesela bunun arkasından. Devlet adına bir özür dileme. Bakın burada önemli bir nokta var. Sosyal medyada yürüyen ağır tartışmanın bir bölümü şöyle. Ya CHP'nin o dönem yaptıklarıyla ilgili neden bugün özür dileniyor? İyi de devlette devamlılık esastır diye bas bas bağıran insanlar bugün hala yönetimde değil mi sağcısıyla solcusuyla? Elbette böyle bir şey yapılacak. Devleti yönetenlerin yurttaşıyla barışması gerekiyor. Diyeceksiniz ki şimdi yayının başında sen bambaşka bir şey anlatıyordun. Bununla bunun ne alakası var? Çok alakası var efendim. Şöyle bir alakası var. Devleti yönetenler etraflarına kulaklarını kapattıkları andan itibaren büyük bir yalnızlık içine giriyorlar. Ve bu yalnızlık aslında bir takım goygoylarla birlikte kendini bir yerden sonra hani padişah zannetmeye, sultan zannetmeye, biraz ittirirsen peygamber zannetmeye kadar götürebiliyor insanı. O yalnızlıkla birlikte kendilerine bir değer atfediyorlar çünkü. Ben geçmişte de biz çok uyardık efendim kafasının buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o yalnızlığın içinde demin bahsettiğimiz yayının başlığında da bulunan cümleyi tamamlamaya yanaşmıyor kimse. Yani biz çok uyardık efendim. Oysa o günleri hepimiz yaşadık. Ben bir gazeteci olarak yaşadım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bahsi geçen bu dönem var ya, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi son derece uyduruk, adı bile uyduruk. Yerden göğe kadar, tepeden tırnağa kadar saçma sapan bir sistemin oluşumunda ben bu insanları bir gazeteci olarak takip ettim hepsini. Hepsi yalan söylüyor. Böyle bir uyarı olmadı. Böyle bir uyarı olmadı. Burada sadece uyardık denilen şey sistemin gelecekte bir takım kavgalar doğurabileceğine ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerdi. Bunun uyarı olabilmesi için toplum nezdine de çıkması gerekiyor. Siz bir siyasetçiyi uyarmak için onunla yaptığınız ikili görüşmede söylediğiniz sözleri ortaya çıkartabilir misiniz? Bunun hani bizim sevgili İlan Taşçı'nın sözüyle mala davara ne faydası var ki? Hiçbir işe yaramaz bu. Aranızdaki bir kahve geyiği toplumsal bir sonuç doğuramaz. Eğer doğuracak olsaydı bugün Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı görüşmeden sonra söyledikleri herkesin gözünün önünde olurdu. Ne oldu? Biz iktidarın değil, koalisyonun ortağıyız, ittifakın ortağıyız diye çıkan, kendisini muhalefet partisi olarak konumlandıran ki bana göre dünyanın en büyük saçmalıklarından bir tanesi bu. Bir beyefendi adını vererek Cemil Çiçek'e yönelik eleştirilerini sıraladı. Dedi ki 50+1 bu sistemin mihveridir. Neden? Çünkü çok iyi biliyor ki artık kendisinin partisiyle birlikte yarattığı simbiyotik yaşamın içinde o iktidar parçası olmak dışında bir çözüm yolu yok. Yani tek başına bir varlığı yok. Bugün Türkiye ilk kez eğer seçim sisteminde barajı tartışıyorsa MHP için tartışıyor. Sakın kimse şunu düşünmesin. İşte Kürt oyları %10'u geçecek mi? Sol oylar nereye gidecek? Sistem dışı kalan partiler ne olacak? Bu doğrudan MHP için uydurulmuş bir sistemdir. Çünkü biz örneklerini gördük bunun. Mesela İyi Parti'nin kuruluş döneminde mecliste grup kurabilmesi için CHP'den ödünç milletvekili verildi. Bu yapıldı. Bundan sonrası için de gerekirse yapılabileceği görüldü. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı yazıyı unutmayın. Yerel seçimlerdeki hareket tarzı ve tavrı olacaktır tavrımız dedi. Bu ne demek? Yani merkezler, genel merkezler birbirine yakın olmayabilir. Ankara'da pek çoğu yakındır da. Birbirine çok yakın olmayabilir. Bunun bir önemi yoktur. Seçmen kendisini hani demin bahsettiğimiz o helalleşme hikayesinde yoksullukta birleşti insanlar diyorum ya. Seçmen kendisini o yoksul tabanın içinde birleştirdi zaten. Geçmiş olsun bu saatten sonra. Herkesin bas bas bağırma gerekçesi o. Yani burada anlatılan şey 50 artı 1 değil. Artı 1 sadece. 50 falan yok burada. Herkes kafasına bunu önce bir soksun. 50'den bahseden falan kalmadı. Onların tamamı hikaye. Yalan söylüyorlar. Hangi 50'den bahsediyorsunuz? Öyle bir oy oranı yok ki. Nasıl yapacaksınız? İmzasız, mühürsüz oy pusulalarını da seçim sistemine dahil edeceğiz diyerek Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı yaptıklarınızı ortak ettiniz. Ne değişti? Bakın büyük kentlerde yerel seçim sonuçlarına. 807 bin fark yiyerek ikinci tokadı aldı AKP. Bu onlar için etki değil. Bugün bizim konuştuğumuz %50 artı 1 falan değil. Artı 1. Sadece o bir kişi için uğraşıyor bütün sistem. Ve onunla simbiyotik yaşam içinde olan MHP'nin genel başkanı şu dakika itibariyle o artı 1 olmazsa kendisinin de olmayacağını bildiği için böyle bağırıyor. Yoksa onun %50'lik bölümle bir telaşı, kavgası, gerilimi olamaz ki. Onu ilgilendiren bir şey değil. Partisinin o kadar oyu yok zaten. Size bir uyarıda bulundum. Dedim ki bakın bu sözü takip edin. Çünkü bu önemli bir söz. Bugüne kadar hep eleştirilen şey şuydu. Türkiye'de sol olarak kendini niteleyen ki bana göre sol parti falan değildir Cumhuriyet Halk Partisi. Çok klasik bir liberal parti olmaya doğru gidiyor. Ortanın ortasında yer alan bir liberal partidir. Sol değerleri savunduğunu söyleyebilmek. Parti içinde böyle insanlar var. Partide böyle bakan kişiler var kuşkusuz ama CHP'yi bir sol parti olarak nitelemek yanlış bana kalırsa. Bir sol parti olsaydı mesela milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması için 2015 yılında oy vermezdi solcu bir parti. Bunu yapamazdınız. Hele bunu strateji diye falan da açıklayamazdınız. Ama şu dakika itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugüne kadar getirilen eleştiri doğrudan iktidar partisinin adı oldu. Sivas'tan öteye geçememek. Size dedim ki 3 hafta önce MHP liderinin bu sözünü alın ve yazın bir yere. Arkadaşlarıma talimat verdim Anadolu'ya gidin diye. Anadolu'dan bir tane haber gördünüz mü MHP haberi? Ha gördünüz. Anadolu diye nitelediği şey bir dönem kendisinin de reddettiği gezi sırasında mesela İzmir'den geldi ses. Arkadaşlarımız Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya İzmir'de konuştu. Sonra Kırşehir'den, Çankırı'dan, Çorum'dan, Yozgat'tan bir ses duydunuz mu? Duyamazsınız. Mümkün değil. Çünkü insanları yoksullukta birleştiren o zihniyet var ya, işte onlar ilk kez o sol parti, onunla birlikte ittifakın, Millet İttifakı'nın içinde olan İyi Parti'yi, Saadet Partisi'ni ağırlıyor. Bu kadar net. Şimdi iktidar bu kadar, bu derece kaybedilmişken birilerinin ağlaması kaçınılmaz. Ama şuna da bakmakta fayda var. Şimdi biz Cemil Çiçek'in sözleri üzerinden değerlendirdik ama ben dedim yani Şamil Tayyar'ın da sözleri. Yani elbette Antep milletvekilliği yapması, oradan işte siyasetin içinde yer alması sizin kafanızdaki bu olabilir. Ama benim tanıdığım Şamil Tayyar Antep milletvekili falan değil. Bir gazeteci, bir muhabir olarak da sokakta da beraber çalıştığım, pek çok toplantı izlediğim bir insan. O zaman burada bizim bakarken şu ayrıma da yönelmemiz gerekiyor. Peki bir gazeteci olarak sen ne yaptın? Doğru ya bunu çıkartmak mümkün. Bir gazetecinin konuşacağı şey nedir? Ya haberinle konuşursun ya yazdığın kitapla konuşursun. Benim yok mesela kitabım. Yazdığın kitapla konuşursun bir şey anlatırsın. Oysa bugün bu uyarının temel bir değer olarak ortaya çıkabilmesi için o günden bugüne bir şey bırakmanız gerekiyor. Ne bırakıldı? Yok ki hiçbir şey. Yani siz bu uyarıyı yaptığınızı söylüyorsunuz. Mesela Şamil Tayyar'ın çok önemli bir uyarısı var. Ben yaptım dese hakkıdır. Hakikaten hakkıdır. FETÖ borsası kurulduğu eleştirisini ilk söyleyen insandır. Hem de kendi kentinde. Gaziantep'te öyle bir çete oluşturulmuş ki insanlar para verip FETÖ dosyalarından yırtıyorlar demiş insandır. Bu konuda haklı ama diğerinde haklı falan değil. Çünkü burada %50 artı birlik, %50 artı birlik. Bana kalırsa sadece artı birlik. Ben bundan sonra öyle kullanacağım bu sistemi. Artı birlik bu sistemin bekası için, yaşayabilmesi için herkes bu çiçeğe su taşıdı ya. Yapılan uyarılar ne derece doğruydunun sorusunun cevabı, mesela Cemil Çiçek'in şu sözü söylediğini hatırlıyorum. Hakkıdır bu konudaki eleştiri. Bu kaos getirir bu tartışma dedi. Çünkü o zamanki uyarısı şuydu. Meclis başkanlığı da yapmış bir insan olarak parlamentonun bu kadar yetkisiz bırakılmasının bir süre sonra mutlaka ama mutlaka yasal boşluk doğuracağını söylüyordu. E doğru, yasal boşluk doğuracaktı. Ama bunun için ne yaptınız sorusunun cevabı hala boş. Ne yapılabilirdi? Biz de bunu konuşalım. Değil mi? Ne yapılabilirdi? Mesela bu eleştiriler çok daha açık dillendirilerek ben bu harekete böyle girmedim, bu saatten sonra da içinde olmak istemiyorum denilebilirdi. İhtimal. Mesela o dönemde Şamil Tayyar'ın yaptığı gibi Star gazetesinin, iktidarın göbek deliği gazetesinin içinde yer almak yerine şu söylenebilirdi. Ben böyle bir görüşü savunamam kardeşim. Bu otokrat bir yönetim getirecektir bir süre sonra. Hatta doğrudan tek kişinin hayatımıza çökmesiyle sonuçlanacaktır. Ben bu hareketin içinde yokum denilebilirdi. Denildi mi? Soru bu. Bu anlamıyla bakıldığında bugün itiraz edenlerin hiçbirinin esamesinin okunması mümkün değil. Şamil Tayyar Gaziantep milletvekili olarak çalışmaya, partinin içinde görevler almaya devam etti. Sayın Cemil Çiçek yaptığı Adalet Bakanlığı'ndan ki siyasi geçmişi çok eskidir, deminden beri bahsettiğim, hatta aylardır bahsettiğim 89 dönemini de çok iyi hatırlar. Anavatan Partisi'nin kuruluşundan önce Yozgat Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş, kendi hayatını çok uzaktan devam ettirip siyaset sahnesinde yer almış bir insandır. O dönemde Adalet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanlığı çok önemli dönemlerde, yani e-muhtıra çıkartıldığında mesela çıkıp biz bunun karşısındayız diyebilmiş hükümet sözcülüğü, bunları yapmış bir insanın eğer bugün hala yeri Cumhurbaşkanlığı Yüksek Strateji bilmem ne kurulu üyeliği ise orada duracağız. Onu yapamazsınız. Çünkü onu yaptığınız zaman ikisini kıyaslama şansı veriyorsunuz bize ve yaptığınız uyarı hikaye bir uyarı haline geliyor. Bu saatten sonra Sözcü gazetesine konuşmak hiç kimseyi kurtarmaz. Sosyal medyadan tweet atmak hiç kimseyi kurtarmaz. Yapılacak şey ne? Çok basit kardeşim. Ben bu hareketi bu gerekçelerle eleştirdim ve bu hareketin içinde yer almak istemiyorum. Bu kadar basit. Bunun örnekleri var. Ertuğrul Yalçınbayır'la başlayan, Abdüllatif Şener'le devam eden bir süreç var. Partinin dışında bırakılmış insanlar var. Rahmetli Dengir Fırat var. Bunun örnekleri var. Bunu yapabilirsiniz. Dışına çıkabilirsiniz. Bunun şovunu yaparak çekilmiş insanlar var. Erkan Mumcu örneği var mesela. Kürşat Tüzmen örneği var. Ama siz bugün buradan baktığımızda bile hem hareketin içinde olacaksınız hem de diyeceksiniz ki ben eleştirilerimi sıraladım. O zaman buradan siyaseten çıkartılacak anlam şudur. Ben eleştirilerimi sıraladım ama siyaseten ülke için daha iyi bir parti olduğunu da düşünmüyorum. Bu hareketin içinde kaldım. Kusura bakmayın da bu çok saçma bir eleştiri. Hele hele 50-60 yaşını geçmiş insanlar açısından bakıldığında utanç verici bir şey bu. Yani siz bir yolun içinde devam ediyorsunuz. O yola ilişkin eleştirileriniz var ama başka bir yolun olabileceği gerçeğini de reddediyorsunuz ve topluma bunu anlatmaya çalışıyorsunuz bugün. Bakın biz bu helalleşme hikayesinin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ama bana kalırsa bu işi biraz oluruna bırakmakta fayda var. Diken.com.tr'de sevgili Murat çok güzel bir yazı yazmış. Gerçekten güzel bir yazı yazmış. Burada konuştuklarımıza çok benzer. Tabii iyi bir anayasa hukuku hocası kafasıyla bakarak çok da değerli bir yazı bırakmış oraya. Onun orada kullandığı bir takım ifadeler bizim için en azından açılan yolun niteliğini göstermesi açısından önemli. Diyor ki Murat o yazısında. Adalet yürüyüşüne çıkıştan sonra en etkileyici çıkışı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ben böyle görmüyorum. Bence ondan önceki çıkışı 2015 seçimlerinde ortaya konulan projelerdi. Yani Türkiye'yi bölge ülkeleri içinde bir merkez üssü konumuna getirecek ekonomik kalkınma modeliyle öne çıkılmasıydı ki karşılığı alındı 7 Haziran seçimlerinde iktidar kurulamadı. Biliyorsunuz Erdoğan o dönemde de sürekli olarak aynı şeyi yaparak aynı devamı sağlayarak Ahmet Davutoğlu'na verdi görevi. Kabine oradan çıksın istedi. Bakın mesela Ahmet Davutoğlu da bugün çıkıp eleştirilerini sıralıyor. Benim için hiçbir hükmü yok bunların. Gerçekten bir manası yok. Burada ya suçunuzu, bu birliktelik içindeki suçunuzu göstereceksiniz. Ya ben de sorumlusuyum kardeşim bunu diyeceksiniz. Mustafa Yeneroğlu bunu son derece dürüst bir şekilde yapıyor. Ben müsebbibiyim kardeşim. Bu işin bir parçasıyım ben diyor. Ya bunu yapacaksınız ya da bugün konuşmayacaksınız. Biz bugün şu helal haram hikayesinin içinde, helalleşme hesaplaşma hikayesinin içinde bambaşka bir gelişime şahit oluyoruz. Tam öngördüğümüz, tahmin ettiğimiz gibi zamanında beyefendiyi çok uyardık efendim, sözleri havada uçuşuyor. Ama lütfen bu cümleyi duyduğunuz anda tamamlamasını isteyin kullanan kişiye. Deyin ki ne yaptın sonrasında? Ne oldu mesela? Yani partiden mi ayrıldın, eleştirilerini sıralayıp dışarı mı çıktın? Bunu yapan insanlar oldu. Çok ciddi şekilde oldu hemse. Hem de çok ciddi şekilde. Bugün sizin hayatlarını kendi yaşamlarınız içine alamayacağınız, kendinize uzak gördüğünüz insanlar da vardı bunların içinde. Mesela size bir örnek vereyim. Fatma Bostan Ünsal, Faruk Ünsal'ın da eşidir aynı zamanda. Daha yapılan ilk kamp sırasında Fatma Hanım muhafazakar bir insandır. Bayağı da muhafazakar bir insandır üstelik. Ama eleştirilerini tek başına söyleyip çatır çatır söyleyen insanlardan biriydi. Partinin içinde yer alması mümkün oldu mu? Olmadı. Ama bugün çıkıp onun en azından eleştirilerimi ben ilettim ve arkasında da durdum deme hakkı var. Kusura bakmasınlar, diğerlerinin yok. Çünkü baktığınız zaman hala aynı hizada durduğunuz görülüyorsa o eleştiriler hava civa. Bu saatten sonra bunların tek anlamı var: kurtarma yazılısı. Oysa bizim için önemli bir nitelik taşıyor. İşte o helalleşmeyle hesaplaşma arasındaki fark bir yandan öbür taraftaki bu saçmalıkla beraber yürütülmeli. Çünkü insanlar çatır çatır dertlerini anlatmaya başlıyorlar. Farkında mısınız, bir şey oluyor? Yani burada uyardığım, benim bir gece istihareye yatıp sabah gördüğüm rüyayı size anlatarak yaptığım bir şey değil bu. 89 benzetmesini yaparken size başka bir şeyden de bahsetmiştim. Yayının dikkatli izleyicileri hatırlayacaktır. Demiştim ki o dönemde iktidarın çözülmesinin temelindeki bir takım yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkışı doğrudan bürokrasiden gelmişti, hatırlıyor musunuz? Bakın bugün bu kadar fazla yolsuzluk dosyasının, kokain dosyalarının, bilmem nelerin hepsinin ortaya çıkması bugünün bürokrasisinden geliyor. Bürokratik mücadele. Çünkü bugünün iktidarı, yayının başında söylediğim o yalnızlaşmadan hoşlanıp oradaki o sivrilmeyle birlikte kendini bir diktatör olarak görmese bile, çünkü öyle gördüğü zaman kötü çıkıyor ortaya, ama tek kişilik bir yönetici kadrosu için aldığı ve etrafını da bir sırça fanus şeklinde toparladığı andan itibaren diğerlerini görmezden geliyor insanlar. Oysa devleti yöneten o değil, bürokratlar. Ve ne olup bittiğini en iyi onlar biliyorlar. Ankara'da dosyalar havada uçuşuyor. Çok uzunca bir süredir. Ama şimdi daha da arttı. Mesela bürokratlar daha da rahat konuşuyorlar artık. Çünkü herkes biliyor ki bugünün iktidarı gidiyor. Demokrasi böyle bir şeydir zaten. Partiler gelir, partiler gider. Onlar kalıcı değillerdir. Kurulurlar, sistem içinde görevlerini İfa ederler, ondan sonra da biter gider. Ve bugünün bürokratları devlette devamlılık esastır sözünün kendileri kastedilerek söylendiğinin farkındalar. Yani bu söz ne Erdoğan için ne Kemal Kılıçdaroğlu için geçerli. Ne bu sözün muhatabı Devlet Bahçeli'dir ne Cemil Çiçek'tir. Ya da ne Mehmet Barlas için söylenmiştir bu ne Şamil Tayyar için. Devlette devamlılık esastır sözünün gerekçesi bürokratların devamıdır. Onların ifa ettiği görevin devamıdır. Ve bugün yaşananların tamamı yaşanmaya devam edecek. Çünkü bugünün iktidarı bitene kadar, çökene kadar, demokratik olarak sandığa gömülene kadar bürokrasi kendi hesaplaşmasını tamamlamayacak. Onun dışında birileri konuşacak, anlatacak. Çok uyardık efendim beyefendi, çok uyardık. Sonra işte çok uyardık, çok uyardık, olmadı. Kimi uyardığınızı ve onun karşılığında ne yapmadığını söylemediğiniz müddetçe bunların hepsi hikaye. Son cümle. Burada bakın, o soru boş bırakılırken kimi uyardıklarını söylemiyor insanlar. Çok uyardık. Sistemi uyarmış gibi. Hani bizde öyle saçma bir şey var ya, bir şeyden bahsederken isim kullanmıyoruz biz. Mesela coğrafi terimler kullanıyoruz. İmralı diyor mesela, Ankara diyor. Öyle ya, hani bunlardan bahsediyor insanlar. Aynı şekilde isim vermeden söyleniyor. O isim söylenecek kardeşim. Neden söylenecek biliyor musun? Bak, bugünün çöküşünün gerekçesi çok net görülüyor çünkü. Bir saçma inadın eşliğinde şu dakika itibariyle Türkiye'de bir Amerikan doları 10 lira 45 kuruşa satılıyor. Ve geldiğimiz bu hal Türkiye'nin artık ekonomisinin taşınamadığını gösteriyor. Ama eğer şunu da diyorsa bu insanlar, bilemeyeceğim. Biz evet bu sorumluluğun içindeyiz. Biz yaptık. Ben de oradaydım. Ondan sonra da çok uyardık ama demeyecekse eğer, ben de yanındayım. Yoksa anlattı, hava civa. Ona Türkçe'de kurtarma yazılısı deniyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. En değerlisi de bu zaten. Çünkü biz farklıyız. Farklı olacağız. Bundan sonra da böyle devam edecek. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu. Farklı fikirler bir araya gelecek. Biz bir hayat inşa edeceğiz. Çünkü hepimizi ortaklaştıran şey bizim vatanımız. Bu memleket bizim. Öteki, beriki, diğeri, şu, bu demeden birlikte yaşamak zorundayız. Çok zor. Demokrasi böyle bir şey zaten. Öyle bal badem bir şey değil. Eczanede satılsa üstüne dikkat, yüksek dozda tahammül gerektirmektedir yazmak zorunda. Ama demokrasi yine de güzel. Çünkü farklılık eğer bu tarz ayrımlar getirmiyorsa beraberinde zenginlik olarak da görülebilir. Bizim yaşamak istediğimiz şey bu. O yüzden her sabah bir araya gelip konuşuyoruz burada. Dünyanın farklı yerlerinden bu vatana inanan insanlar olarak. Derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim ya. Sürmeli bu yayın. Başka yerlerde bunlar böyle konuşulmuyor. Abuk sabuk anlatıp duruyor insanlar. Bir şey söyleyecek gibi davranıyor da söylemiyor. Sabah buradan yayından çalıp akşam üstüne yazı yazıyor kendisini. Sureti aktan gibi tanıtıyor. Televizyon ekranına çıkıp buranın burada duyduklarının adını anmadan haber bültenlerinde konuşuyor falan. O yüzden bu yayın yaşamalı diyorsanız ve nasıl yaşayacağını merak ediyorsanız şöyle anlatabilirim kabaca. Bu yayın için YouTube'a abone olmanız son derece önemli. Çünkü YouTube'daki abone sayımız arttığı müddetçe yayının etkinliği de arttı demektir. Abone olmakla bitiyor mu ve abonelik nasıl yapılıyor? Vallahi YouTube açın, oradaki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ara tuşuna basın, zaten kanala getirecek. Ya da daha kolayı, ünsalunlu.com.tr adresini tıklayın. Sayfanın açılışında abone ol diye bir düğme göreceksiniz. Abone ol YouTube aboneliği. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Mail adresi isteyecek ki yayınlar başlarken haber gelsin. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek mümkün mü? Ve mümkün. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz. İsterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. YouTube üzerinden isterseniz katıl düğmesiyle, isterseniz Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla maddi katkıda bulunabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bunların hepsi aslında yayının yaşaması için vereceğiniz katkının küçük bir bölümü. Asıl büyük bölümü bir arada olmak, burada olmak. Her sabah gelip burada birlikte konuşabilmek. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden. 6 yıldır yaptığımız gibi. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya o zaman devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.